13. mezmura bakacağız. 13. mezmuru ele alacağız. Bu 13. mezmur değerli kardeşler, Davut peygamberin, aynı zamanda kral olan Davut'un çok acıklı olan haykırışını çok net bir biçimde dile getiren bir mezmur. Tabii. Onun birkaç sözünü o zamanlar paylaşmıştık. Tamamını değil ama bugün tamamını paylaşacağız. O zaman çok doğru söyledin. Not aldığın için biliyorsun değil mi? Bak işte ispatı burada. Not aldığın için biliyorsun. Doğru söylüyorsun. 2001 yılında. 2002 yılında mı? 2002 yılında bu mezmuru birkaç ayetini, o ilk iki ayetini ne zamana kadar o sözler üzerinde durmuştuk. Doğru söylüyorsun ama bu sefer geçenlerde yine okurken yine teşvik oldum ve Abdullah da biliyorsunuz sanırım iki hafta öncesiydi ya da üç hafta öncesiydi, iki hafta öncesiydi yanılmıyorsam, o da üç hafta öncesiydi. Burada dedi ki uzun zamandır benim bu Türkiye'ye gidip gitmeme konusunda, pasaport konusunda çok zor bir dönemden geçtim ama her zaman, ne zaman Rab, daha ne zamana kadar bekleyeceğim, daha ne zamana kadar bekleyeceğim diye bir ifade kullandı burada. Bu mezmuru anımsattı bana ve o burada söylerken mezmuru açıp okudum. Okuyunca teşvik oldum. Dedim ki bu mezmurun tamamını ele alalım bugün. Birlikte buradaki ruhsal gerçekleri birlikte anlamaya çalışalım. Şimdi bu mezmurun değerli kardeşler en önemli özelliği ileriye dönük bir mezmurun mezmur olmaması. Yani ileriye dönük bir mezmur değil. Davut'un o anda yaşadığı durumu açıklayan bir mezmur. Yani Davut hüzün içerisinde, sıkıntı ve sorunlarla sıkıştırılmış bir durumda ve o yaşadığı olaylar onu duygulandırmış, onu hüzünlendirmiş. O hüzünle, o duygular içerisinde kaleme sarılıyor. Tanrı esiniyle, ruhun yönlendirmesiyle bu 13. mezmuru kaleme alıyor Davut. Şimdi bu içinde bulunduğu durumu birkaç sözle size açıklamak istiyorum okumadan önce bu 13. mezmuru. Davut Tanrı esiniyle bu sözleri kaleme alırken, biliyorsunuz ki Davut Tanrı tarafından çağrılmadan önce neydi? Bir çobandı. Yani Davut bu mezmuru alırken yaylada o akarsuların şırıl şırıl aktığı, kuzuların melediği bir ortamda yan gelip ağaç altında gölgelendiği, yan gelip yattığı o rahatlık içerisinde, o huzur içerisinde bu mezmuru kaleme almadı. Bu mezmuru yazdığı dönemde Saul tarafından kovalanıyordu Davut. Saul tarafından kovalanıyordu. Saul tarafından öldürülme tehdidiyle iç içeydi Davut. Ve bu nedenle Davut'un kaçışını daha detaylı anlayabilmemiz için 1. Samuel kitabını özellikle 19, 20, 21, 22 o bölümleri okursanız, hatta o kaçışın nasıl gerçekleştiğini de orada çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ve kaçtığında Davut'un bir mağarada gizlendiğini okuyacaksınız. Ve bu mağaranın Betlehem yakınlarında bir mağara olduğu, yani Adulam diye bir mağara olduğunu çok açık bir şekilde okumanız mümkün. Adulam mağarasına gizlenmiş biçimde Saul çok korkunç bir durum içerisindeydi. Korkudan bitmiş Davut ve psikolojik bir çöküntü içinde, ki bizim de zaman zaman yaşadığımız durumlar ve o çöküntü içerisinde kendisini bir çıkmaz içerisinde buluyor. Mağara içerisinde gizli, dışarıda da düşman onu harıl harıl arıyor öldürmek için. Böyle bir manzarayı gözünüzde canlandırın değerli kardeşler. Gelin ayağa kalkalım, bu 13. mezmuru okuyalım. Rabbin sözüne saygıdan dolayı değişiklik olsun, nasıl olsa epey oturuyoruz. 13. mezmurun ilk 6 ayetini okumak ister misin Özlem? Tabii, gel bir zahmet oku kızım. Tabii, 6 ayetlik kısa bir mezmur.
Ne zamana dek ya Rab, sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? Ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak? Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak? Gör halimi ya Rab, yanıtla Tanrım. Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. Düşmanlarım onu yendik demesin. Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. Ben senin sevgine güveniyorum. Yüreğim kurtarışınla coşsun. Ezgiler söyleyeceğim sana ya Rab. Çünkü iyilik ettin bana.
Teşekkür ediyorum.
Buyurun kardeşler. Ben senin sevgine güveniyorum. Bu sevgiyi bugün biraz dile getirdik. Hem yaşadık hem de çok güzel bir şekilde bu sevgiyi dile getirdik sevgili kardeşler. Kim der ki bu mezmurun sözleri benim için geçerli değil? Acaba bu içinde bulunduğumuz yaşam içerisinde kaç kez Tanrı'ya isyan bayrağını çekip de daha ya Rab ne zamana kadar bu sıkıntılar içerisinde yüzmeye devam edeceğim? Hangimiz bu soruyu Davut gibi sormamıştır? Hangimiz diyebilir ki bu Davut'un içten gelen haykırışı benim için geçerli değil? Bunu diyebilir miyiz? Mümkün değil. Gerçekten diyebilirim ki tam benim zaman zaman içinde bulunduğum dönemleri yansıtan bir mezmur sevgili kardeşler. Biliyorsunuz ki hepimiz içinde yaşamış olduğumuz bu yer yuvarlağında, bu yaşam içerisinde bazı dönemler var ki kendimizi çok yukarılarda hissediyoruz. Bugün şu anda olduğu gibi. Hakikaten büyük bir sevinç yaşadık ve kendimizi ifade etmekte çok zor olan bir duygu içerisine büründük. Yukarılara çıktık bir ara, kanatlandık. Ama bazen hayatın içerisinde öyle dönemler oluyor ki, hatun bazen bunu ifade ediyor bana, sürünüyorum Recep abi yerde bazen diyor, sürünüyorum. Bazen gerçekten düşüşler yaşadığımız, yerde süründüğümüz, inim inim inlediğimiz dönemler içerisine de düşüyoruz ister istemez. Her şey tıkırında giderken, her şey çok güzel bir şekilde seyrinde devam ederken bir anda bakıyorsunuz ki hiç beklemediğiniz bir çıkmaz içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Hiç düşünemeyeceğiniz, ifade edemeyeceğiniz oranda bir çıkmaz içerisinde buluyorsunuz kendini. Şimdi düşünün. Çok iyi bir evlilik yapmışsın. Aradığın eşi bulmuşsun. Birlikteliğin sonucu olaraktan Tanrı'nın yardımıyla çok tatlı yavrulara sahip olmuşsun. Etrafında çocuk ya da çocukların cıvıl cıvıl etrafında koşuyor. Güzel bir evin var, güzel bir iş, her şey tıkırında gidiyor. Bir sabah kalkıyorsun, uyandığında eşinin hasta olduğunu öğreniyorsun. Ne oldu diye onu alıp arabaya koyup doktora götürüyorsun ve doktora götürdüğünde doktor eşin üzerinde bir araştırma yapıyor, bir takım testler yapıyor ve testlerin sonunda aldığın yanıt karşısında silkeleniyorsun, sarsılıyorsun. Kanser eşinin tüm vücudunu kaplamış. Böyle gözünüze canlandırın biraz. Her şey tıkırında gidiyor. Her şey güzel, her şey tatlı. Ama bir anda, bunun garantisi var mı? Yok. Ama bir anda korkunç bir haberle sarsılıyorsun. Eşin ya da kendin fark etmez. Bütün vücudunu kanser sarmış. Ve bu yetmiyormuş gibi başlıyor o parasal durumun çok daha kötüye doğru gitmeye. O etrafında cıvıl cıvıl dolaşan çocuklar sana karşı isyan bayrağını çekiyor. Sana dirsek çeviriyor, sırt çeviriyor, seni dinlemez hale geliyor ve sana itaatsizlik ediyorlar. Ve kendi yollarında gitmeye karar veriyorlar. Büyük bir çöküntü, sinirli, bozuk ve bunun sonucu olarak ne oluyor? Yürek kin, öfke ve acılıkla doluyor. Ve arkasından ne hissediyorsun? Koskoca bir yalnızlık. Ve bu noktada gözlerini yüreğini Rab'be kaldırıyorsun, Tanrı'ya kaldırıyorsun ve diyorsun ki, Ya Rab, neredesin? Beni neden terk ettin? İçinde bulunduğum bu sorunları sen görmüyor musun? Ya Rab, neredesin? Değerli kardeşler, aynı durumu yaşamamış olsak da buna benzer durumları bir şekilde yaşamış insanlarız. Mutlaka değişik biçimlerde bu durumlara, buna benzer durumlara mutlaka düşmüşüzdür. Her birimiz içinde yaşadığı yaşamda sıkıntı ve sorunlar olan kişileriz. Bunu tersini söylemek mümkün mü? Her birimizin sıkıntısı var. Her birimizin değişik şekillerde sorunları var. Ve kara bulutlar altında ne zamana kadar daha devam edecek böyle bir yaşam diye isyan ediyorsun. Haykırıyorsun Tanrı'ya. İşte Tanrı adamı, Tanrı'yla birlikte yürüyen, Tanrı'ya yakın yürüyen Davut, Tanrı adamı da değerli kardeşler, aynı duygular içerisindeydi. Aynı duygular içerisindeydi sevgili kardeşler. Rutubetli, soğuk, köhne, örümcek ağlarıyla kaplanmış, çıyanların, akreplerin, belki kırk ayakların cirit attığı bir mağarada, o soğuk mağarada belki Davut titriyor. İlerisini göremiyor, o çaresizlik içerisinde gizlendiği mağarada titremeye başlıyor. Bir tarafta böyle bir manzara, diğer tarafta da dışarıda mağaranın dışında düşmanlar adım adım Davut'u öldürmek için arıyor. Hüzün, acı, hepsi birbirine karışmış. Ve bu duygular içerisinde Davut şunu düşünüyor. Acaba Tanrı beni unuttu mu? Acaba Tanrı beni görmüyor mu? Şimdi sormak isterim size. Zaman zaman biz de aynı soruyu soruyoruz değil mi? Acaba Tanrı beni işitmiyor mu? Dua ediyorum ama bir yanıt alamıyorum. Dua ediyorum, yine bir yanıt yok. Dua ediyorum, yine bir yanıt yok. Ve ister istemez insan olaraktan, ki ben de bunu yaptım zaman zaman, Ya Rab, sen beni işitmiyor musun? Sen beni duymuyor musun? Diye sorduğum dönemler çok olmuştur sevgili kardeşler. Davut'un yüreğinde çok büyük bir çekişme var. Bu 6 ayetlik mezmurda Davut 4 kez aynı ifadeyi kullanıyor. Ne zamana dek? Bakınız ilk 2 ayette. Ne zamana dek Ya Rab? Sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü bizden benden gizleyeceksin? Ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak? Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak? Değerli kardeşler, düşünün, koskoca bir kral, kapana sıkışmış bir fare gibi inim inim inliyor ve büyük bir arzu, istekle o kapandan, sıkıştığı köşeden kurtulma çabası, arzusu içerisinde. Ürkek ve çaresiz duygular içerisinde, yarı yalvarış, yarı dua biçiminde, ama ilginç, olduğu gibi, yani hiçbir şeyi kamufle etmeden, gizlemeden, olduğu gibi ne yapıyor? Rabbe sesleniyor. İkinci ayette, ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak, ne zamana dek düşmanlarım bana üstün çıkacak. Değerli kardeşler, Mezmurlar kitabına bakarsanız, 150 mezmuru incelersiniz ki benim tavsiyem aslında kutsal kitabı düzenli bir şekilde okumak size zor geliyorsa, bu pazardan itibaren her gün bir mezmur okuyun. 150 günde mezmurun tamamını bitirmiş olursunuz. Her gün bir mezmur okuyun. Size tavsiye ediyorum. 119. mezmur çok uzun bir mezmur. Onu bölebilirsiniz. Davut'un mezmurlarına baktığınız zaman aynı biçimde ama değişik şekillerde aynı duyguları dile getirdiğini hemen keşfedeceksiniz. Örneğin Hatun'a diyelim ki 6. mezmuru açsın. 6. mezmurun 3. ayetini okusun bize. Özlem de 35. mezmurun 17. ayetini okusun. Bülent de 89. mezmurun 46. ayetini okusun. 94. mezmurun 94. mezmurun 3. ayetini okusun. Vakkas abiden. 86. Şimdi bak. 6. mezmurun 3. ayetini Hatun okuyor. 35. mezmurun 17. ayetini Özlem okuyor. 89. mezmurun 46. ayetini Bülent okuyor. 94. mezmuru Vakkas abi okuyor 3. ayetini ve Hatice de bize 119. mezmurun 84. ayetini okumuş olsun. Ki böyle bir katkı olsun. Davut değişik şekillerde aynı duyguyu çok güzel bir şekilde dile getiriyor. Evet, 6. bölümün 3. ayetini okuyor.
Çok acı çekiyorum. Ah ya Rabbi, ne zamana dek sürecek?
Evet. Çok acı çekiyorum ya Rab. Ah ya Rab diyor. Ah ya Rab. Ne zamana kadar sürecek bu? 35. mezmurda ne diyor 17. ayet?
Ne zamana dek sürecek ya Rab? Kurtar canımı bunların saldırısından. Hayatımı bu genç aslanlardan.
Ya. Ne zamana kadar seyirci kalacaksın diyor. Ne zamana kadar? Evet. 89. mezmur ne diyor? 46. ayet.
Ne zamana dek ya Rab, sonsuza dek mi gizleneceksin? Ne zamana dek öfken alev olabilecek?
Ya. 94. mezmur ne diyor? 3. ayet.
Kötüler ne zamana dek ya Rab, ne zamana dek seyirci
koşacak? Ya, değil mi? Etrafımıza bakıyoruz. Biz Tanrı ile birlikte yürümeye çalışıyoruz. Etrafımızdaki insanlar bizden çok daha rahat bir hayatları var, değil mi? Davut da İslam'ın bayrağını çekti. Asaf da 73. mezmurda o da İslam bayrağını çekmişti. Ama sonra ne diyor? O kişilerin sonunu gördüm diyor Tanrı'nın tahtına yaklaştığımda. Evet. 119. mezmur ne diyor? 84. ayet.
Daha ne kadar bekliyor? Daha ne kadar bekleyecek?
Ya daha ne kadar bekleyecek kulun diyor. Ne zaman yargılayacaksın bana zulmedenleri? Ne zamana kadar? Daha ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Yani Davut açık bir dille şunu ifade ediyor sevgili kardeşler. Daha ne kadar sürecek bu durum? Bana bunu açıklar mısın? Ya Rab, bu durum, içinde bulunduğum durum daha ne kadar devam edecek? Şimdi düşünün. Davut şöyle düşünüyor. Ya Rab, sen beni bereketledin. Sen beni destekledin. Bir kral olma aşamasına getirdin. Bir kral olma durumuna, noktasına kadar beni getirdin. Şimdi ne oldu da, ne yaptım da benimle ilgilenmiyorsun artık? Ben ne yaptım da artık, ne ettim de benimle artık ilgilenmiyorsun? Burada bu soruyu soralım kendimize. Tanrı gerçekten bizlerle ilgilenmiyor mu sevgili kardeşler? Tanrı bizlerle ilgilenmiyor mu? Bu olumsuzluklar içerisinde, bu saldırılar içerisinde bir kişi nasıl kendini bir güven içerisinde hissedebilir? Kendini huzur içerisinde hissedebilir? Her tarafta bir saldırı var. Sağlığımla uğraşıyorum. Dışarıdaki sorunlarla uğraşıyorum. Sevdiğim insanlar bana göz dikmiş. Beni çekemiyor. Değil mi? Değişik saldırılar altında insan kendini nasıl hissedebilir? Evet, ben yine de Tanrı'nın güvencesi altındayım. Böyle bir duygu insan nasıl hissedebilir sevgili kardeşler? Davut büyük bir psikolojik çöküntü içerisinde ve ister istemez artık o çöküntü sonucunda dayanabilecek, kaldırabilecek, taşıyabilecek gücü artık kalmıyor. Çok bitkin bir durumda olmasına rağmen çok ilginç, çok teşvik oluyorum. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, ölümle burun buruna gelmiş olmasına rağmen ne kadar ilginçtir ki Davut olumsuzlukları bir kenara bırakıyor. İlginç. Olumsuzlukları bir tarafa bırakıyor. Şikayeti, yakınmayı bir tarafa bırakıyor. Ne yapıyor? Duaya yöneliyor. Ya soruyorum kendime. İnsan sorunlar içerisindeyken o kaldırılması güç ağırlıklar altında bocalarken insanın aklına dua geliyor mu? Mümkün değil. Ama ben bakıyorum bu dua Davut beni o kadar teşvik ediyor ki bütün olumsuzluklara rağmen sevgili kardeşler hatırlıyor musunuz? Yeşu kitabında bir bölüm almıştık. Yeşu'nun durumuna bakmıştık da orada çok önemli bir içeriği açığa çıkarmıştım burada. Olumsuzluklar içerisinde olumlu düşünmek. Nasıl bir kişi olumsuzluklar içerisinde olumlu düşünebilir? Olumsuzluklar içerisinde ister istemez insanlar daha çok batağa batıyor değil mi? Battıkça batıyor. Debelendikçe daha da batağa batıyor. Ya. Davut da Tanrı'ya bağlı bir insandı. Ama görüyoruz ki her şeye rağmen beni teşvik ediyor. Bu bizim için örnek olsun sevgili kardeşler. Yalvarırım size. Durum ve şartlar ne olursa olsun. Duaya yönelin. Kutsal kitapta bana sorarsanız dua adamı kimdi diye hemen aklıma Davut geliyor. Bakın mezmurlarda, inceleyin mezmurları. Mezmurlarda Davut'un gerçekten de bir dua adamı olduğunu net bir şekilde görebileceksiniz. Ve bu bilinçle, bu arzuyla 3. ayette Tanrı'ya yöneliyor ve tek çıkış yolunun dua olduğunu görüyor ve diyor ki gör halimi ya Rab, yanıtla Tanrım. Gözlerimi aç, bakın duaya dönüşüyor. Eleştiriyor değil mi? Ne zamana dek diye eleştirirken yani bir şekilde çaresizliğini dile getirirken bu sefer ne yapıyor? Gözlerimi aç diyor. Duaya dönüyor. O eleştiri bir anda ister istemez neye dönüyor? Duaya dönüyor. Gözlerimi aç. Ölüm uykusuna dalmayayım. Şimdi dediğim gibi Davut'un ölüm korkusu içerisinde olduğunu unutmayalım. Düşman dışarıda. Davut da mağarada köşeye sıkışmış durumda. Uykuya dalmaktan bile korkuyor. Düşünün. Uyumak istiyor. Yorgunluk üzerine çökmüş. Uyku gözlerden süzülüyor. beden yorgun. Bunun sonucu olarak ister istemez biraz da olsa şöyle gözlerini kapamak, biraz böyle vücudan dinlenme arzusu içerisinde. Ama ne uyuyabiliyordu ne de gözlerini kapatabiliyordu. Şimdi burada şu soruyu sormak lazım. Güvenlikte olmayan bir kişi nasıl uyuyabilir? Şimdi bak düşünün. Ben hatırlıyorum. Biz böyle kardeşlerle beraber kamp yapardık. Dışarıda, Türkiye'de böyle ormanlarda, çayırlarda, bayırlarda giderdik böyle bazı bölgelere kamp yapardık. Ama ben evde kendi yatağımda, evimde isem büyük bir huzur içerisinde, güvenlik içerisinde olduğumu hissediyor ve uyuyorum. Ama dışarıda uyku tulumunda hava tamam sıcak, güzel ama uyku tulumunda rahat değilsin. Acaba yılan mı gelecek? Ne bileyim birisi gelecek, bir şeyleri mi çalacak? Hep korku içerisindesin. Şimdi Davut korku içerisinde. Korku içerisinde nasıl uyuyabilirsin? Güvenlik içerisinde olmadığını hissediyorsan uykuya dalman mümkün mü hatun? Mümkün değil. Yani Davut'un uyuyamaması çok doğal değerli kardeşler. Ben bir keresinde yanlış hatırlamıyorsam burada anlatmıştım. Askerde askerlik yapanlar bilir. Hep böyle 2 saatlik nöbetler olurdu. Diyelim 1 ile 3 nöbeti, 3 ile 5 nöbeti, 5 ile 7 nöbeti, 7 ile 9 nöbeti. Hep böyle 2'şer saat. Benim de nöbetim en zor bir saatti. Sabah 3 ve 5. 3-5 arası. Ve dağın tepesinde ben Sivas'taydım. Dağın tepesinde Temeltepe diye bir yer. -22 derece. -22 derece. 1,5 metreye yakın kar. Ve kar lapa lapa yağıyor. Şimdi 3-5 nöbeti 2 saatlik bir nöbet. Üşüdüm, dondum. Çizmelerim, botlarım karın içerisinde. Ve artık kendimi o kadar kötü hissettim ki ayaklarımı yere vurmaya çabalıyorum. Ki soğuktan dolayı uyumayayım diye. Çünkü ister istemez soğuk vurunca insana, uyuşunca uyku da basıyor. İster istemez. Ve bir taraftan da hiç abartmıyorum ama. Bir taraftan da ne sesleri var biliyor musunuz? Kurt. Kurtlar uluyor. Diye uluyor. Bir tarafta kurtlar uluyor. Bir tarafta lapa lapa kar yağıyor. Şimdi uyusan ve uyuduğun zaman nöbetçi subayına yakalansan başka bir dert değerli kardeşler. Yani aşağı tükür sakal, yukarı tükür bıyık. Ve kendimi nasıl teselli ettim? İlahi söylüyor. Bağıra bağıra ilahi söylüyordum. Hem biraz da o kurtları şey yapmak için. Bağıra korku tabii. Korkuyordum acayip bir şekilde. Çünkü silah elimde ama mermi kütükte. Mermiyi silahın içerisinde de değil mermi. Anlatabiliyor muyum? Kütük içerisinde. Yani burada duran beş şeyin içerisinde. Makas bilir kütüğün ne olduğunu. Kütüklük diyoruz değil mi? Ondan sonra. Düşün. Bağıra bağıra ilahi söylüyordum. Bağıra bağıra ilahi söyleye söyleye kendimi teselli etmeye çalıştım. Davut aynı duygular içerisindeydi. Uyku ve yorgunluktan dolayı gözlerden yorgunluk süzülüyordu. Ama ne dinlenebiliyor ne de uyuyabiliyordu. Bu noktada ne yapıyor Davut? Rab'be yalvarıyor. İçsel anlamda Rab onu hem teselli etsin hem vücudan da ne yapsın? Biraz dinlensin. Biraz rahatlığa kavuşsun diye değerli kardeşler. Aynı zamanda da Tanrı onu bu ölüm çukurundan kurtarsın diye, onu ölümden korusun diye. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Rabbimiz, Yüce Tanrımız zaman zaman sıkıntılar içerisinden geçmemize ne yapıyor? İzin veriyor. Neden izin veriyor? Bizim büyümemiz için, belirli bir aşamaya gelebilmemiz için bizi olgunlaştırmak için birçok şey söyleyebiliriz. Ama bir noktayı daha göz ardı etmemek lazım. Tamam, Rab sıkıntılardan geçmemize izin veriyor bizim gelişebilmemiz için, yararımız için. Ama bir gerçeği daha bence göz önünde tutmamız gerekiyor değerli kardeşler. Tanrı bazen sıkıntılardan geçmemize izin veriyor öyle ki bütün dikkatimizi ona çevirelim diye. Yani dikkatimiz bazen dağılıyor değil mi? Başka başka yerlere kayabiliyor değil mi? Tanrı diyor ki bu sevgili oğlumu, sevgili kızımı ben nasıl dikkate çekeceğim? Bir sıkıntıdan geçmesine izin veriyor. Gözleri açılsın bu anlamda ve bana baksın, bana yönelsin diye. Onun için ruhsal dikkatimizi açması için değerli kardeşler, fiziksel rahatımızı biraz bırakmamızı istiyor Tanrı. İster istemez buna izin veriyor. Ve tabii çünkü biz gücü aramamıza gerek yok, güç bizde. Önemli olan o güce bizim fırsat vermemiz lazım ki o güç etkinliğini bizde gösterebilsin sevgili kardeşler. Ve ne istiyor? Tanrı diyor ki ben size nasıl bakıyorsam, ben sizi nasıl gözetiyorsam, ben sizinle nasıl ilgileniyorsam siz de bana bakın. Siz de benimle aynı oranda, hiç olmazsa aynı oranda ilgilenin. Şimdi değerli kardeşler şu soruyu sorayım. Eğer Tanrı Davut'un içinde bulunduğu soruna el atmasaydı, içinde bulunduğu soruna yönelik onu kurtarmak için adım atmamış olsaydı Tanrı, Davut içinde bulunduğu sorundan kurtulabilmesi mümkün müydü? Kesinlikle mümkün değildi. Çünkü Davut'u o içinde bulunduğu sorundan, sıkıntıdan kurtarabilecek tek bir kişi vardı. O da onu seven, yaşamı boyunca ona destek olan, onu hiçbir zaman terk etmeyen diri Tanrı değerli kardeşler. Ve bir bakıyoruz ki bunu keşfediyor Davut. Bunu keşfettikten sonra o üzüntü yavaş yavaş neye dönüşüyor? Neye dönüşüyor? Umuda ve güvene dönüşüyor. Ve yavaş yavaş Davut güvenmeye başlıyor değerli kardeşlerim. Ve ne yapıyor? O var olan güvenini, hani daha önce fark etti ki evet ben Tanrı'ma güvendim, Tanrım beni bataklıktan çıkardı. Aynı Tanrı, bugün de aynı Tanrı değişmedi. Aynı Tanrı ve aynı Tanrı'ya güvenini bırakıyor. Bütün gücüyle güvenini bırakıyor ve artık o rica, istek, hani şunu yap bunu yap diyor ya, gözlerimi aç bunu yap, istek, rica neye dönüşüyor? Müthiş bir duaya dönüşüyor. Ben senin sevgine güveniyorum. Hamdolsun. Rab, çok harika. Bugün sevgiden söz ettik değil mi? Gerçekten aslında konumuza çok çok güzel uyuyor sevgili kardeşler. Rab bizimle yeni bir sözleşme yaptı. Bu sözleşme onun inayeti aracılığıyla gerçekleşen bir sözleşme. O sözleşmenin özü sevgi sözleşmesi. Bak ne kadar güzel. Ben senin sevgine, yani her şeye rağmen bitmez, tükenmez, eksilmez sevgine güveniyorum. 5. ayette. Şimdi biraz bunun İbranicesine baktım. Burada anlatılan sevgi sözüne karşılık olarak kullanılan İbranice söz hesed diye bir söz. Hesed diye bir söz. Bunun tam karşılığı, biz sevgi deyip geçiyoruz ama sevecen, iyilik gösteren, merhamet eden, gözeten, kucaklayan, taşıyan anlamında. Yani sevgi dediğin zaman bir bütün. Gözeten, sevecen, iyilik gösteren, merhamet eden, kucaklayan anlamında. Şimdi Davut diyor ki, Ya Rab ben senin sevgine güveniyorum dediğin zaman, hani sen beni taşıdın ya, hani sen bana destek oldun ya, hani sen bana öncülük ettin ya, işte ben buna güveniyorum. Senin sadakatine güveniyorum. Senin bana olan yakınlığına güveniyorum. Rab gerçekten harikadır, hamdolsun. Üzerine çökmüş olan o karanlık bulutlara karşı koyuyor ve Tanrı'nın eşsiz sevgisine güven bağlıyor Davut. Değerli kardeşler, güvenmek kolay mı? Ha? Güvenmek kolay. Rab'be güveneceksin diyoruz da, ağızda güzel söylüyoruz da, acaba güvenmek çok kolay bir ifade olmasına karşın çok zor bir davranış. Ha bak, güzel bir şey söyledin. Aslında sadece bana göre değil ama kutsal kitaptan anladığım olay şu. Güvenmek için iman şart. İman etmek ne demek? Bel bağlamak demek Türkçe'de. Bel bağlamak. Şimdi ilginçtir. Yunanca'da pisti, pistos sözü pitho sözünden geliyor. Ve güvenmek demek. İman sözü güven sözünden geliyor. Güvenmekten geliyor. Demek ki güvenebilmek için iman şart sevgili kardeşler. Eğer demek ki biz eğer güvenemiyorsak İmanda güçsüz kaldığımız için güvenemiyoruz. Kendimizi Rabbin o güven dolu ellerine bırakmakta zorlanıyoruz. Ne gerekiyor dedi? İnanmak lazım değil mi? İşte iman gerekiyor. Doğru. Katılıyorum eyleme. İman kesinlikle ve kesinlikle şart. Sözde değil ama. Bakın içeriğinde bel bağlamak var. Bağlanıyorsun. Hep burada söylüyorum ya, vagon lokomotife bağlanıyor. Bu şekilde, bu biçimde sevgili kardeşler. Ve Ağıtlar kitabına açın isterseniz. O Ağıtlar kitabının eski tercümesinde Yeremia'nın mersiyeleri olarak geçiyor. Yeremia kitabından sonra, kolay olsun diye söylüyorum, Ağıtlar kitabı. Ağıtlar kitabında, Ağıtlar kitabının 3. bölümünde eğer yanılmıyorsam, 3. bölümünde 21 ve 23. ayetlerinde Yeremia'da Davut gibi değişik türden sıkıntılar içerisine düşmüştü aynı şekilde. Ve şöyle diyor, bir kardeş okuyabilir mi? 21 ve 23'ü. 21'den 23'e kadar. 3. bölüm Ağıtlar kitabı, Yeremia'nın mersiyeleri. Hiç fark etmez, rahat ol. 3. bölüm 21. ayetten 23. ayete kadar. Yeremia'dan sonra geliyor.
Ama şunu anımsadıkça
umutlanıyorum. Evet.
Rabbin sevgisi hiç tükenmez.
Amin.
Merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazelenir onlar.
Sami burada sevgiden söz etti değil mi? Enver de o sevgiyi destekledi, verdiği örnekle. Ve bu sevginin nasıl bir sevgi olduğunu öğrenmek mi istiyorsun? İşte bu ayet senin için olsun bugün. Bugün bu sevginin karakterini, karakter yapısını, içeriğini net bir şekilde açıklıyor. Ne diyor? Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Demek ki bu sevgi Recep'in çocuklarına gösterdiği sevgi değil. Ben bunu açık bir yürekle söylüyorum. Yere geliyor. Bir takım yaptıkları yanlışlıklardan dolayı kızıyorum, öfkeleniyorum değil mi? Ama Rabbin sevgisi bitmeyen bir sevgi. Sürekli hareket halinde ve sürekli harıl harıl bize doğru akan bir sevgi. Tükenmez. Merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazelenir onlar. Sadakatin ne kadar büyüktür. Demek ki sürekli tazelik. Sürekli tazelik. Demek ki Rabbin sevgisi her gün taze. Yararlan bu sevgiden değerli kardeşim. Bu sevginin kıymetini, değerini, önemini bil. Ve bu sevgiye iyi kucakla, bu sevgiye sımsıkı sarıl. Şimdi bu noktada hemen şu gerçeğin altını çizelim. Bir imanlı, yani Rab İsa Mesih ile yürümeye karar vermiş bir imanlı, imanlı bir kişinin yaşamında olmaz olmazlardan olan bir gerçek var. Nedir o? İmkansızı yapabilecek Tanrı'ya güvenmek. Bir imanın hayatında ne olması gerekiyor? Birçok şey sayıyoruz. Ama en önemli taşlardan bir tanesi, her şeyi, imkansızı bile başarabilecek Tanrı'ya, mümkün hale getirebilecek olan Tanrı'ya güvenmek. En önemli nokta imanın hayatında bu olması lazım. Eğer bu hayatımızda önemliyse, güven önemliyse, güven gelişmişse, eminim ki her durumda nasıl davranmamız gerektiğini bileceğiz ve o şekilde adımlarımızı atacağız sevgili kardeşler. Şimdi burada şunu söyleyebilirsiniz. Nasıl, devam edeyim mi? He? Ya ben belki bir ayetle, çünkü bir şey 8 geçiyor. Biraz geçirdim. Ama haftaya yokuz. Ondan sonraki hafta ancak devam edebiliriz. Şimdi benim daha 3 sayfam daha var. Yani. Şimdi burada şu, belki şu sözlerle bitirelim. Ya diyebilirsiniz ki, ya Recep abi ya da Recep, benim Davut'un arkasından koşan düşmanlarım yok. Yani benim beni öldürmeye çalışan, benim arkamdan koşan, tamam mı? Beni kapoüstü getirmeye çalışan düşmanlarım yok diyebilirsin. Ve doğal olaraktan acaba buradaki gerçekler benim için de geçerli mi diye sorabilirsin. Ben basit olarak şunu söylemek istiyorum. Değerli kardeşler, belki senin peşinden Davut gibi koşan, yani Davut'un peşinden koşan düşmanlar gibi senin peşinden koşan düşmanlar olmayabilir. Ama bir düşman var. Hem zihinsel yönden hem fiziki yönden. İnsanı, evet, insanı inleten, sirkeleyen bir düşman var. Vakas abinin ifade ettiği gibi nedir o? İblis. 1. Petrus 3. bölümde, pardon 5. bölümde ne diyor? 1. Petrus 5. bölümde. Çok bunu ezberleyin. Çok çok bilinen bir ayet. 5. bölümün 8. ayeti. 1. Petrus 5-8. Erse Petrus ya. Ne diyor? Evet. Evet. Bakın, büyük bir uyarı var bizde. Düşmanımız iblis. Düşmanımız kim? İblis. Bizim düşmanımız iblis sevgili kardeşler. İblis bütün gücüyle, bütün yapısıyla bize saldırıyor. Yutabilmek için, bizi kafa üstü getirebilmek için ayağımızdaki, ayağımızın altındaki halıyı, kilimi çekmek için ne gerekiyorsa onu yapıyor sevgili kardeşler. Onun için canlarımızın tek düşmanı iblis olduğunu görelim ve bu iblise karşı da üzerimize düşen tek gerçek ayık ve uyanık kalmaktır. Peki ayık ve uyanık kalabilmek için ne yapmak gerekiyor? Tanrı'ya bakmak. Hepsi doğru. Devam edin. Bugünün ayetlerini kafamızda canlandırın biraz. Bu uyuyor çünkü. Konumuza çok güzel paralel. Güven. Güven çok güzel.
Rabbin buyurduğunu yerine getirmek.
Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız. Biz ne zaman ayık kalabiliriz? Biz ne zaman uyanık olabiliriz? Rabbin sözüne bağlı kalırsak. Yani Rabbin sözüne yakın yürürsek, Rabbin sözüyle hareket etmeye özen gösterirsek, evet, gözlerimiz açık ve iblise karşı dimdik bir şekilde, baston yutmuş gibi dimdik bir şekilde kalmak mümkün olacak. Bir dua et Sami, noktalayalım.